yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Timoteos'a mektubun 4. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Konu kiliselerdeki sapkınlıklar. Sapkınları nasıl tanımalıyız? 4. bölüm 1. ayet şöyle diyor. Şimdi ruh açıkça bildiriyor ki son zamanlarda bazıları imanı bırakacaklar, aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretisine kulak verecekler. Orijinal metinde geçen şimdi sözcüğü daha iyi bir şekilde ancak olarak çevrilebilir. Bu önceki bölümün son ayeti ile ve Paulus'un şimdi sözünü edeceği sapkınlıklarla çelişkili gibi gözükebilir. Son zamanlarda. Burada Paulus'tan sonraki dönemle ilgili olduğunu düşünüyorum. Kilisedeki sapkınlıklar ta o zamandan başlamıştı. Hatırlarsanız Paulus Efes'teyken onları uyarmış ve onları kuzu kılığındaki kurtlara benzetmişti. Yuhanna şöyle demişti, şimdiden birçok Mesih karşıtı vardır. Yanlış öğretiler o zamandan kiliseye girmeye başlamıştı. Önde gelen kiliselerden biri Afrika'daki Koptik kilisesiydi. Kilisenin erken dönemlerinde önde gelen kişiler, örneğin Augustine, Tertullian, Kuzey Afrika'dan çıkmıştı. Ancak kilise sapkınlığa düştü ve imandan ayrıldı. Burada Paulus son zamanlarda derken Mesih'in ikinci gelişini düşünmüyor. Ancak 2. Timoteos 3.1'de son günlerde çetin anlar olacaktır derken topluluğun Rabbisa tarafından yeryüzünden alınmadan önceki son günlerine atıfta bulunuyor. Bu son zamanlar ile kastedilen bugündür. Paulus kendi döneminde kiliseyi bekleyen olaylarla ilgili konuşuyordu. Bazıları imanı bırakacaklar. Paulus yanlış öğretiler yayan ve halkı saptıran öğretmenlere karşı uyarıyor. İmandan ayrılışlar olacak. Paulus 2. Selanikliler 2. bölümde ortaya çıkacak sapkınlıklardan söz etmişti. Bu imandan uzaklaşma konusu uzun süredir kilisede vardı ve çağların sonunda da yine bir şey olmayacaktır. Bu uzaklaşma artmaktadır ve artacaktır. Mesih'in topluluğu göğe alındıktan sonra geriye düzenli ve sapmış bir topluluk kalacaktır. Dönecekler ya da yanlış öğretilere kulak verecekler, Yunanca'da apistemidir ve uzak kalmak anlamına gelir. Dönme dendiğinde geldiğiniz yeri kastettiği gibi gideceğiniz yeri de kastedebilir. İmandan dönenler bir zamanlar imanlı olduğunu söyleyip şimdi ayrılmış olanlardır. Puta tapanlar için sapma ya da imandan dönme diye bir şey olmaz. Çünkü zaten hiç iman etmemişlerdir. Mesih'i hiçbir zaman kurtarıcı olarak kabul etmemişlerdir. Onu hiç duymamış olduklarından uzaklaşmada olmaz. İmandan dönüş kilisede olup imanlı olduklarını belirtenlerin uzaklaşmasıyla olur. Aldatıcı ruhlara kulak verecekler diyor Paulus. İmandan uzaklaştıklarında sorumlusu kimdir? Ayrılmalarına neden olan nedir? Eğitim düzeyleri mi yükseldi ya da daha entelektüel mi oldular? İmanın gereksizliğini gösteren bir bilimsel gelişme mi oldu? Hayır, Paulus şöyle diyor. İmandan dönecekler, aldatıcı ruhlara kulak verecekler. Şimdi aldatıcı, uzaklaştıran, dolaştıran gibi anlamlara gelir ve bu söz aldatan sözcüğünden gelir. Aslında şeytan tüm bunları kapsar. Şeytani ruhlara kulak vereceklerdir. Cinlerin öğretisine kulak verecekler. İnsanlar cinlerin öğretilerini dinleyecekler. Günümüzde materyalist ortamında birçok kişinin ruhsal konularla ilgilenmekte oluşu ilginç ve dikkat çekicidir. İmanlıların Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınaması gerekmektedir. Çünkü birçok sahte öğretici dünyaya yayılmış durumdadır diyor Elçi Yuhanna. Bu sınamayı yaparken 1. Timoteos 3.16'da verilen öğretiyi kullanmalıyız. O yani İsa Mesih bedende açıklandı, ruhta doğrulandı. Kurtuluşun tek yolu Mesih'in ölümden geçen yoludur ve bugün şeytanı öğretişleri bu gerçekle sınayabiliriz. Az sayıda da olsa inanlı olduğunu belirtip şeytancılıkla ilgilenen kişiler vardır. konuyla yakından ilgilenir, bu alanda buldukları her şeyi okurlar. Bugün ruhsal dünyanın gerçeklerini görmekteyiz ve şeytanla ilgili yapabileceğimiz en iyi şey, en doğru şey ondan kaçmak, uzak durmaktır. Etrafta uyuşukluk yapıp ilgimizi o tarafa yöneltmemeliyiz. Pavlos, cinlerin öğretisine karşı uyarıda bulunuyor. Bunlardan uzak kalmalı ve her bir ruhu Mesih'in tanrılığını kabul etme, Tanrı'nın beden aldığını öne sürme ve onun çarmıhtaki işiyle kurtuluşa kavuştuğumuzu kabul etme ölçütlerine göre sınamalıyız. 1. Timoteos 4. bölüm 2. ayet şöyle diyor. Bu öğretiler yüksekten atan, özü sözü bir olmayan, vicdanları kızgın demirle dağlanmış kişilerden kaynaklanacak. Evet, özü sözü bir olmayan bu yalancılar, sapkınlık içerisindeki kişi çok dindar gözükmeye çalışacaktır. Bazı özellikleri olduğunu öne süren süper kutsal gözüken kişilerden kuşkulanıyorum. Eğer gerçeğe sahipseniz değerli dinleyicilerimiz, alçak gönüllü olursunuz. Çünkü ilk fark edeceğiniz şey ne kadar az bildiğiniz olacaktır. Evet, eğer gerçeğe sahipseniz, bu gerçek sizi alçak gönüllü yapar. Kutsal kitapla ilgili öğrenecek çok şeyimin olduğunu her zaman fark etmişimdir. Ve halen de bunun farkındayım. Tanrı sözünü çok az bilip otorite gibi konuşanlar da vardır. Özü sözü bir olmayanlar, yani yalancılar, olmadıkları gibi gözükmeye çalışırlar. Vicdanları kızgın demirle dağlanmış. 1. Timoteos 1:5'te bir topluluğu belirleyecek özelliklerinin iman ve sevgi ve iyi bir vicdan olduğunu okumuştuk. Evet, bir toplulukta önder olacaklarda bir imanlıda gözükmesi gereken nitelikler iman, sevgi ve iyi bir vicdan. Yumuşak kalpli insanlar olmalıyız dostum. Bugün özellikle Batı dünyasında birçok inanlılar topluluğunda çok fazla çirkin, dünyasal şeyler hakkında konuşuluyor. Olup biten bazı şeyleri duyunca hayretler içerisinde kalıyorum. Bu tür şeyler nerede olursa olsun, Tanrı sözünden uzaklaşıp vicdanları kızgın demirle dağlanmadan yapılamaz. Tanrı'nın amaç ve planında kilisenin vicdanı, duyarlılığını yitirmemesi ve böyle aşağı düzeylere inmemesi vardır. Bunlar diyor 4. bölüm 3. ayette, evliliği önleyen, belirli yiyeceklerden geriye çekilenlerdir. Tanrı bu yiyecekleri inanlılar ve gerçeği bilenler teşekkür sunarak gönençle pay alsın diye yarattı. Mesih İsa'nın gününde bile Yahudilikten uzaklaşıp değişik tarikatlara ve izimlere yönelenler oluyordu. Dolayısıyla bu yeni bir şey değildir. Evlenmeyi önleyecekler. İsa Mesih'in zamanında Ölü Deniz'de Eseneler diye bir grup insan vardı. Ölü Deniz tomarları da onların bölgesinde bulunmuştur. Hristiyanlık geldiğinde büyük olasılıkla birçok kişi Filistin kiliselerine bağlandı ve evlenmemeyi öneren sapkınlık gibi yanlışlıkları da içine aldı. Belirli yiyeceklerden çekinmek gerektiğini söylediler. Yani bazıları yiyeceklerle ilgili olarak Tanrı sözünde olmayan düzenlemeleri öne sürer. Tanrı'nın gözünde makbul olacakmış gibi o yiyeceği bırakırlar. Elbette yanlış yiyecekler, yanlış besinler karnınızı ağrıtabilir, ancak bu sizin ruhsal hayatınızı etkilemez. Çünkü diyor 1. Timoteos 4. bölüm 4 ve 5. ayetlerde, Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir ve teşekkürle alındığında hiçbir şey geri çevrilmek için değildir. Çünkü Tanrı'nın sözüyle ve dileklerle kutsal kılınmıştır. Tanrı sözü, değerli dinleyicilerimiz, yiyeceği suçlamaz, önerir. Yiyecek için şükretme, onu bedeninize kutsal hale getirir. Yeter ki şükranla kabul edilsin. Ben bazı yiyecekler için pek şükran duymuyorum. Çünkü onları yediğimde fiziksel rahatsızlık duyuyorum. Teksas'ta bir yerde çıngırak yılanı eti sattıklarını duydum. Güzel bir meze olduğunu söylüyorlar. bana bu çıngırak yılanının etini verip şükretmemi isterseniz ne yaparım bilmiyorum. Ancak eğer siz şükredebiliyorsanız yiyebilirsiniz. Bu her yiyecek için geçerlidir değerli dinleyicilerimiz. İyi bir önder sapkınlık durumunda ne yapabilir? 6. ayet şöyle diyor. Bu konuları kardeşlerin önüne serersen Mesih İsa'nın hizmet görücülüğünü yapmaya yaraşır biri, iman sözlerinden ve izlediğin doğru öğretiden beslenen biri olursun. Bu konuları kardeşlerin önüne serersen. Hangi konuları? Pavlos Timoteos'a topluluğa girecek olan sahte öğretiler, yanlış öğretiler ve sapkınlıklar konusunda uyarıyor. Önce inanlı olduğunu söyleyip ardından bunu inkar edecek kişilerin olacağını söylüyor. Bu nedenle Pavlos'un da bu konularda inanlıları uyarması gerekiyor. Mesih İsa'nın hizmet görücülüğünü yapmaya yaraşır biri olursun. Her inanlı bir hizmet görücüdür. Ancak Pavlos burada Tanrı sözünü öğretecek olan Timoteos'u düşünüyor. Bu bazı kişilerde bulunan bir hediyedir. Ancak tüm inanlılar hizmetkardır. İman sözlerinden ve izlediğin doğru öğretiden beslenen biri ol diyor Pavlos Timoteos'a. Burada imanlının Tanrı sözünde nasıl derinleşmesi gerektiği belirtiliyor. Bizi Tanrı'nın gözünde makbul kılacak bir diyet ya da estetik programı yoktur. Diyetimiz iyi öğretinin, sağlıklı öğretinin sözleriyle beslenmektir. Beslenen biri olmak. Bazı yorumculara göre Efes'te şeytanın işleri ve sahte dinsel öğretiler arasında Timoteos'un da sapma olasılığı vardı diyorlar. Ancak Pavlos onun beslenmiş yani olgunlaşmış olduğunu belirtiyor ve onu öneriyor. Pavlos sahte öğretiler ve sapkınlık konusunda Timoteos'u uyarıyor ancak uyarıda bulunacağı başka konular da olacak. 7. ayet, öte yandan diyor, ruhsallıktan uzak, saçma sapan masallardan yüz çevir, kendini tanrı sayar yaşama eğit. Saçma sapan masalları ya da koca karılara yaraşan bayağı masalları reddet. Gençken yaşlıların bize eskilerin söylediği özlü sözleri aktardıklarını anımsardım. Garip düşünceleri olan birini anımsıyorum. Her hastalığa bir şeyler bulurdu. Bilmem, bala şunu katın yiyin de şuna iyi gelir, şu otu kaynatıp içine yatın, bu romatizmaya iyi gelir gibi sözler ederdim. Kansere yakalanan birine birisi bol bol üzüm yemeyi önerirken, diğeri aman ha üzüm hiç yemeyin diyordu. Biri bal önerirken, diğeri hiç yemeyin diyordu. Bunların bir yararı var mı yok mu bilmiyorum ama böyle insanlara göre sadece onu yemek ya da yememek yeterliydi. Oysa söylenenler hep birbirleriyle çelişkideydi. Aslında insanın yapması gereken en önemli şeyin en büyük doktor olan Rabbe gitmesi gerektiğidir. Kendisini Rabbin ellerine bırakmasıdır. Tabii bunu yaparken de Tanrı'nın verdiği aklını sağduyusunu da kullanıp bir hastalık halinde doktora gitmesi gerekir. Pavlos Timoteos'a kendini Tanrı yolunda eğit diyor. Timoteos kendi yaşamında da kutsal olacaktı. Birçok insan yapılması gerekenlerden çok yapılmaması gerekenleri sıralar. Beden eğitiminin yararı sınırlıdır diyor Pavlos 1. Timoteos 4. bölüm 8. ayette. Tanrı sayarlığın yararı ise sınırsızdır. Çünkü sağladığı vaat hem şimdiki hem de gelecek yaşamı kapsar. Beden eğitimi iyidir değerli dinleyicilerimiz ama yararı sınırlıdır diyor Pavlos. Bazıları Pavlos'un bedensel sporu küçümsediğini düşünür. Bence böyle bir anlam söz konusu değildir burada. Pavlos zaman zaman olimpiyat oyunlarının da yapıldığı bir stadyumu olan Efes'te 3 yıl kaldı. Stadyum 100 bin kişilikti ve yarışlar yapılırdı. Pavlos 1. Korintoslar 9. bölüm 24-27. ayetlerde imanlının yaşamını bu yarışlara benzetir. Bence Pavlos spordan iyi anlıyordu. Bir zamanlar Sardes'e gitmiş, doğuya ve batıya doğru kazılan Roma yolunu gözlemlemiştim. Pavlos 2000 yıl önce bu yolda gezmiş ve Mesih'in müjdesini vaaz etmişti. Paulos bu yolculuğunda otobüs ya da otomobille dolaşmıyordu. Ata ya da eşeğe de binmiyordu genelde. O yürüyerek dolaşmıştı ve tüm Roma İmparatorluğunu dolaşmak ona nasip olmuştu. Düşünün bir kere, Yeruşalim'den kalkıyor ta Roma'ya kadar. Türkiye'den geçiyor, Roma'ya kadar gidiyor. Paulos koşu yapmasa da epey yürümüştü. Efesliler oyun ve atletizm yarışmalarına çok düşkün olduklarından Paulos onlara kutsal bir yaşamın fiziksel egzersizlerden daha önemli olduğunu anlatıyordu. Biz de ulus olarak öyleyiz. Birçok kentimizde büyük kalabalıkları toplayabilen stadyumlarımız vardır ve birçok inanlı Tanrı'nın işlerinden çok atletizmle ilgileniyor. Kilise görevlileri bile dua toplantılarından çok orada burada spor yapmakla meşgul. Spor yapmanın elbette hiçbir yanlış tarafı yok, tersine bedensel sağlığımız için spor yapmanın büyük yararı vardır. Ama aynı şekilde ruhsal alana da önem vermemiz gerekir. Paulos kesinlikle fiziksel egzersizin yanlış olduğunu söylemiyor. Her şeyin yeri ayrıdır diyor. Her şeyin zamanı vardır diyor. Tanrı sayarlığın yararı ise sınırsızdır, çünkü sağladığı vaat hem şimdiki hem de gelecek yaşamı kapsar. Bedensel egzersizler size yalnızca bu yaşamda yarar sağlar. Bu iyidir, bunu yapmak iyidir. Çünkü yeni bir bedene kavuştuğumuzda bu bedenin egzersiz yapıp yapmadığının önemi kalmamış olacaktır. Tanrı sayarlığın yararı sınırsızdır. Hristiyanların, yani Mesih İsa inanlılarının da günaha düşebileceği ve her zaman tekrar Tanrı'ya dönebileceğini öne sürenler haklıdır. Ancak kutsal bir yaşam yalnız burada değil, sonsuzlukta da yararlıdır. Hem burada spor yapacağız, hem burada sağlıklı yaşayacağız, ama aynı zamanda ruhsal hayatı da düşüneceğiz. Hayatımızda bir dengenin olması gereklidir. Kaybolan oğul çok uzaklara gitmek için çok şey yitirmişti. Kutsal olmayan bir yaşam sürdüren inanlı da sonra bunun karşılığını ödemek durumunda kalacaktır. Kutsal yaşam sürmeye atletik karşılaşmalar kadar ilgi gösteriyor muyuz? Fiziksel olan burada sona erer, ancak kutsal olan diğer yaşamda da etkisini sürdürür. Bu güvenilir sözdür diyor Paulos 1. Timoteos 4. bölüm 9. ayette ve her bakımdan değer verilmesi gerekir. Paulos biraz önce söylediklerini vurguluyor. Yani şöyle diyor: İşte güvenebileceğiniz bir şey. Bu güvence Efes'te 1. yüzyılda geçerliydi. Şimdi 21. yüzyılda da bulunduğunuz yerde geçerlidir değerli dinleyicilerimiz. Bu kadar uzun yıllar geçerli olduğuna göre önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarda, 100 yıllarda da geçerli olacaktır. Emek çekiyoruz, didiniyoruz, çünkü umudumuz diri Tanrı'yadır. O bütün insanların, özellikle inanlıların kurtarıcısıdır. 1. Timoteos 4. bölüm 10. ayet. Bugün İsa Mesih'e iman edip onun sevgi ve doğruluk ilkelerinde yürürseniz bedelini ödersiniz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Mesih'e iman etmenin ve onu savunmanın bir bedeli vardır. O bütün insanların kurtarıcısıdır. Birçok yerde İsa'nın göz rengiyle ilgili tartışmalara tanık oluyoruz. Kahverengi miydi? Sarı saçlı mıydı? Boyu kaçtı? Bunların, değerli dinleyicilerimiz, hiçbir değeri ve anlamı yoktur. Bunlar dışsal şeylerdir ve kimseye de bir yararı yoktur. Oysa İsa Mesih herkesin kurtarıcısıdır. Önemli olan budur. Saçının ya da derisinin renginin ne önemi var? Kutsal kitap bu konuda onunla ilgili bilgi vermiyor. Hiçbir kimse de bilmiyor. Kutsal kitap yalnızca İsa Mesih'in herkesin kurtarıcısı olduğunu söylüyor. Kim olursanız olun, o sizin kurtarıcınızdır ve tek kurtarıcınızdır. Özellikle inanlıların kurtarıcısıdır. İsa Mesih tüm inanlıların kurtarıcısıdır, ama isterseniz onu reddedebilirsiniz. Bunu bir örnekle anlatayım. Diyelim ki İstanbul Havaalanı'nda her 10 dakikada bir uçak kalkıyor ve ben de istediğime binebilirim. Tabii cesaret edebilirsem. Çünkü uçaktan korkuyorum. Uçağa binmem için tek yapmam gereken şey bilet alıp uçağa binmektir. Uçak herkese açıktır ama herkes bilmiyor. Mesih de herkesin kurtarıcısıdır ama yalnızca iman edenler kurtulacaktır. İncil'den Yuhanna 3:16 ve 1 Yuhanna 2:2'de şöyle okuyoruz. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun. Mesih ise günahlarımızın giderilmesini sağlayan bağışlamalıktır. Yalnız bizim günahlarımız için değil, tüm dünyanın günahları için.